Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Evet, Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar diyelim, başlayalım. Efendim, son dakika gelişmesini az önce haber merkezi de iletti sizlere. Evet, Yaşar Kemal, Türk Edebiyatı'nın ulu çınarı, 92 yaşında bugün rahatsızlandı ve İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda bir cihaza bağlı olarak kendisine tıbben müdahale edildi. Gerçekten Türkiye'de edebiyat denilince, uluslararası arenada Türk yazını denilince ilk akla gelen isimlerden çok önemli gazeteciliği, röportaj ustalığıyla Anadolu'nun o efsanelerini dillendirerek yarattığı kahramanlarla, İnce Mehmet'le çok özel bir yere sahip. Umarız şifa bulur, iyileşir ve tekrar yazı masasının önünde olur diyelim. Onun dışında yine edebiyat, mizah edebiyatı yapıyorlar. Onlar Charlie Hebdo dergisiydi ve 7 Ocak'ta o Kalaşnikovlu 3 kişinin saldırısı sonrası 12 kişi katledilince dünyanın bütün ilgi odağı oldu dergi. 40-45 bin satışı olan dergi bugün yeni sayısıyla rafları da yerini aldı. 5 milyon adet dergi kapışıldı derler ya, öyle oldu. Yok, yeni nüshaları yeniden basılacak. Herkes bir anı, bir merak sahikiyle bu dergiye ulaşmaya çalışıyor. Bakacağız oradaki yankılarına. Ama Türkiye'de de bir bağı var bu meselenin. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi bu dergide, Charlie Hebdo'da yer alan bazı yazıların Türkçe çevirisini, bazı çizgileri 4 sayfalık bir içeride, ekte okuyucuya ulaştırmak istedi. Dün geceden itibaren yeni bir gerginlik, bir olayı ateşlemeye yol açar mı, radikallerin tepkisine yol açar mı diye savcılık sivil polisleri matbaaya yolladı. Hadımköy'de Doğan grubunun matbaasında bakıldı dergilere, savcı onay verdi, kamyonlar yol aldılar 40 dakika sonra. Cumhuriyet'in İstanbul ve Ankara'sında kapının önüne gelenler protesto ettiler. Kimileri hakareti tercih ettiği için gözaltına alındı. Polis koruması var Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili binaların bulunduğu noktalarda. Ama Diyarbakır'dan artık bir mahkemenin de kararı olunca iş başka bir boyuta ulaştı. O da artık bu Charlie Hebdo'nun kapakta yayınladığı karikatürde çizilen kişinin Hazreti Muhammed'i tanımlamaya çalıştığı belirtiliyor. Yani Türkiye'de dini duyguları tahrik edecek diye düşünüldüğü için mahkeme yasak koydu, buna erişimi engelledi internet sitelerinde. Cumhuriyet bunu basmamıştı, yalnızca Hikmet Çetinkaya'nın köşesinde var. Bu konuya da bakacağız, nedir son gelişmeler, öğreneceğiz. Efendim, siyasetin gündeminde yine bununla ilgili tartışmalar var. O da konumuz olacak. Ama Davutoğlu Ankara'da şeffaflık paketi dedi. Mal bildirimini herkese teşmil edeceğiz dedi. Küçücük ilçelerdeki internet habercilerinin de mal varlığı vermesini istedi. Bu yönüyle belki meslek erbabını rahatsız edecek ama diğer yönleriyle çember genişletiliyor ve herkesin daha sık değişen durumu da bildirmesi bekleniyor. Haksız mal edinme olayları, iddiaları ortaya çıkmasın diye, dört eski bakanda olduğu gibi. Bunlara da bakacağız. Burada bir büyük kentlerde, İstanbul'da rant paylaşımı ile ilgili devlet de masaya oturacak. Yani çok olağanüstü artışın olduğu noktalarda, kentsel dönüşümlerde vergiler geliyor. Öyle bir yeni durum var. Bunlara da bakalım. Arkasından cezaevinde ölüm, belki de çığlık çığlığa, aman bu insanlar hasta, bırakılması lazım, rapor alındı diye günlerdir, aylardır, yıllardır bu konuda duyarlılık yaratılmaya çalışılıyor ama 18 yıldır cezaevinde olan Mehmet Can Polat maalesef hayatını kaybetti. Onun cenazesi kaldırılırken böyle çok sayıda tutuklu olduğu bir kez daha dile getirildi bizde. Hem Can Polat'ın avukatına bağlanacağız hem de bu konuda inisiyatif kuran, önemli çalışmalar yapan Mehmet Ali Tosun'a bağlanacağız. Bunları da aktaracağız. Erdoğan'ın Çankaya sofrası değil ama Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı sofrasında konukları vardı. Bilim insanları oraya geldiler. Onlardan birisine bağlanacağız, konuşacağız. Cengiz Erdin'in sesli dosyasında da Türkiye'de ilk kez dünyaca ünlü iki heykeltıraşın eseri müzayedeyle satılacak. Ona dikkatle bakıyor Cengiz Erdin. Evet, biz hemen manşetimizle başlayalım efendim.
Haber için çıktık yola ve hep hayatın içinde olduk.
Çocuklar dağılmıyordu artık, kulaklar patlıyordu, uçaklar denizlerimizden uçuyorlardı, bombalıyordu köyün etrafları.
Gün oldu, en sıcak noktadaydık.
Bu olayın üzerine bir tanklarımızdan karşı tarafa da bir taciz ateşi açıldı söyleniyor.
An geldi, tarihe not düştük.
Eşim göz bakıyordu, ben bakamadım, bir başka odaya gittim ve ağladım.
Birlikte duygulandık, hüzünlendik.
Sümpedüz ölüme terk etti.
Takipçi olduk, merak ettik.
6 yaşındaki Öznur neden vefat etti acaba?
Sadece rak olduğu için, üşüdüğü için yani kaybettim.
Herkesin platformu olduk.
Başka vatan bilmiyorum. Şimdi tamamıyla iyileştim. Geldiği donduğum için çok mutluyum.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün 18'de, tekrarıyla 24'te. Manşet.
Evet, Charlie Hebdo diyeceğiz, öyle başlayacağız. 7 gündür yaptığımız gibi bu kez artık yeni sayısı çıktı. Derginin o kanlı baskının ardından 5 milyon tirajdan söz ediliyordu. Yoğun bir ilgi olduğunu biliyoruz. Türkiye ayağını da anlatacağız ama önce Uğur Koçbaş'a merhaba diyelim ve oralarda neler oluyor onu öğrenelim. Uğur, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Evet, dergi çıktı, raflarda yerini aldı. Senin de söyleyeceklerin vardır.
Evet, aslında Charlie Hebdo dergisi bu saldırıdan önce 60 bin basan, yarısı iade 30 bin satan bir dergiydi. Evet. Ve iflasın eşiğindeydi. Bu saldırıdan sonra insanların tabii destek vermesi ve bir talep patlaması yarattı Charlie Hebdo için. Ve 1 milyon basacağız diye bir açıklama yaptılar. Ve daha sonra bu rakamı 3 milyona çıkarttılar son gün. Ve tartışmalı bir kapakla da çıkarak, Hazreti Muhammed'in tasvir edildiği yine bir kapakla çıkarak yine bir tartışma yarattılar. Ve o 3 milyonluk baskı daha sabah saatlerinde insanlar gazete bayilerinin önünde kuyruklar oluşturunca anında tükendi. Yani bütün gazete bayilerinde 15 ila 30 dakika arasında satıldığı ve Charlie Hebdo kalmadığı açıklandı. Hemen derginin yönetimi yıldırımıyla bir karar aldı ve o 3 milyonluk baskıyı 5 milyona çıkarttılar. Ve o da öğle saatlerinde tükendi. Şimdi tekrar bir ekstra baskı yapacaklar. Ve 3 eurodan satılan dergi ile elde edilecek olan gelir hem kurbanların ailelerine bırakılacak hem de bu iflasın eşiğinde dediğim Charlie Hebdo'nun yeniden ayağa kaldırılması için kullanılacak. Ama dediğim gibi bir tartışmalı kapakla çıkması tabii bugün yine bu işin konuşulmasına sebep oldu. Türkiye'de takip ettiniz mi sosyal medyayı bilmiyorum ama Twitter'da yani sabahtan başlayarak şu saatlere kadar halen en çok konuşulan konulardan bir tanesi ve şeylerden örnek vermek gerekirse konu başlıklarından bu trending topic dedikleri Twitter'dan ülkemde Charlie Hebdo dağıtılamaz. Charlie değil Osmanlı torunuyuz. Biz Charlie değiliz. İfade özgürlüğü hakaret özgürlüğü değildir gibi başlıklarla protesto edildi diyebiliriz. Çünkü Charlie Hebdo bugün sadece Fransızca olarak çıkmadı. Aynı zamanda Türkçe olarak da çıktı ve Türkiye'de de işbirliği içinde olduğu bir gazete vardı zaten. İnternet üzerinden de farklı dillerdeki versiyonları yayınlandı. Hatta Charlie Hebdo'nun yeni yayın yönetmeni, çünkü eskisi öldürüldü şeyde saldırıda, yeni yayın yönetmeni dedi ki Türkçe olan Charlie Hebdo baskısına çok büyük önem veriyoruz. Çünkü orada bir laiklik savaşı var diye bir ifade kullandı. Nitekim zaten o bahsedilen Türkçe sayının yankılarını Türkiye'de siz zaten vereceksiniz. Ama bunun dünya yankıları da oldu bu kapağın. Mesela New York Times gazetesi ben bu kapağı basmayacağım dedi. Ve gazetesine koymadı. Ama başka batılı gazeteler mesela El País, mesela Financial Times burada bir haber değeri var diyerek Hazreti Muhammed'in tasvir edildiği bu kapağı yayınlamayı tercih ettiler. Bild gibi gazeteler aynı şekilde. Ama nasıl bugün Cumhuriyet'in önünde polis koruması varsa, bu karikatür yayınlayan El Pai'nin önünde de İspanya'da polis koruması vardı. Yani bir taraftan da risk alınmış oldu. Mısır'da Sünni İslam'ın en büyük otoritesi olarak kabul edilen El Eser Üniversitesi bugün bir açıklama yayınladı. Bu kapak yeniden nefreti teşvik edecek insanlarda ve insanların bir arada yaşamasına karşı bir saldırı niteliğindedir bu kapak dedi. İran sert bir kınama yayınladı. İşte Fransa'daki Müslüman dernekleri itidal çağrısı yaptı. Yani hem tepkili hem tartışma yaratan bir kapakla bugün Charlie Hebdo piyasadaki yerini aldı ve çok yoğun bir ilgi gördü diyebiliriz.
Anladım. Orada peki Fransa'nın kendi içinde mesela yeniden Hazreti Muhammed'i tasvir etmek fazla olabilir, gerek var mıydı gibi böyle içeriden bir eleştiri.
Vallahi ben Fransız basının da onun eleştirisini görmedim ama Charlie Hebdo'culara bu basın toplantısı sırasında zaten soruldu. Ve onların da söylediği şey tabii ki insanlar, yani daha doğrusu teröristler böyle bir kapakla çıkmamızı istemezdi. Ama biz böyle bir kapakla çıkmayı hak ediyoruz. Böyle bir kapağa layık bizim dergimiz dedi. Dün de söylemiştim, Charlie Hebdo'nun avukatı dine sövmek de, dine hakaret de ifade özgürlüğü içerisinde değerlendirilmelidir diye bir ifade kullanmıştı ki karikatüristler de, yani şu anda Charlie Hebdo Liberasyon gazetesinde yapan karikatüristler de böyle bir özgürlüğü kullandıklarını dile getirdiler.
Anladım. Bir de bir tartışma, belki ilginç mi bilmiyorum ama Hikmet Çetinkaya'nın köşesinde derginin kapağını basmış, bir tek orada var Cumhuriyet'te. Orada
bir
diyor
de Ceyda Karan'ın köşesinde var, evet.
Derginin kapağında pek çok kişinin Hazreti Muhammed olduğunu iddia ettiği bir çizim var. Bana sorarsanız Hazreti Muhammed'le ilgisi yoktur. O çizim insancıl ve vicdani bir anlayışın simgesidir diyor. Yani bu
yanlış biliyor. Çünkü Charlie Hebdo'nun şu anki yayın yönetmeni diyor ki, yani daha doğrusu o karikatürü çizen kişi diyerek takdim edeyim. Tamam. Diyor ki biz kapakta bir ağlayan insanı, ağlayan Hazreti Muhammed'i, ağlayan peygamberi tasvir ettik. Diyerek zaten kendisi söylüyor. Yani bu olanlara Hazreti Muhammed de şu anda yaşasaydı o da ağlardı şeklinde bir yaklaşımda bulunduklarını söylüyor.
Yani yoksa zaten sıradan bir hani İslami figür olsaydı niye kapak olsun? Yani evet, değil mi? O açıdan tabii, ben de tabii, dedim acaba kendileri bunu kabul etmiyorlar.
Yok, burada hiçbir tartışma yok, yok. Yani. Zaten kendileri söylüyorlar Hazreti Muhammed karikatürü çizdiklerini kapağa.
Evet, yani işte o da yani biz bu çizgileri istemiyoruz, kabul etmiyoruz derken yani 12 kişinin katli, 17 kişinin katlinden sonra yine basılması demek ki biraz daha sinir uçlarına dokunuyor, endişesi yaratıyor dünyada. Yani
bizim görevimiz de bu diyorlar zaten. Bu diyorlar. İnsanların sinir uçlarına dokunmak, tahrik etmek, yani insanları düşünmeye sevk etmek. Yani öyle bir karikatüristin görevi olduğunu savunuyorlar.
Anladım. Peki Uğur Koçbaş, çok teşekkür ediyoruz sana.
Sağ olasın,
iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Evet, dediğimiz gibi Cumhuriyet Gazetesi ne yaptı? 4 sayfalık bir metin, yani çoğu metin çizgileri az olmak üzere yayınladı burada. Başlıkları var, işte vizesiz gezegen diyor. Orada tamamen geride yaşanmış, yazılmış bazı eserlerde geçen bu kavramın günümüze ne anlama geldiğinden bahsediliyor. Benim dikkatle satır aralarında anlamaya çalıştığım şuydu. Saldırganlara nasıl ifade, ne diye ifade ediyorlar, ne diyorlar? Şey diyor, İslamcı komando lafını gördüm ve böyle tarif etmişler. Yani bizim binamıza gelip bizi katleden İslamcı komando lafını gördüm. Onun dışında laiklik vurgusunu çok önemsediklerini ve hala evet ama diyenler var deyip Türkiye'de de çok tartışılmıştı. Amasız kınayın ifadeleri televizyon ekranlarından hatırlayacaksınız. Burada da yani yazının ana omurgasını oraya oturtmuş yazarlardan birisi diyor ki evet, İsrail-Filistin sorunu bir gerçektir. Evet, uluslararası jeopolitik bir dizi manevra ve arkadan vurma harekatına dayanır. Evet, söyleniş tarzıyla burada Müslüman kökenli nüfusun toplumsal konumu hiç de adil değildir. Evet, ırkçılığa, ayrımcılığa karşı durmaksızın mücadele edilmelidir diyelim ama arkasına ama demeyelim diyor. Milyonlarca kişi ben Charlie'yim dedi. Bu kurumlar için, hepsi için ben laikim anlamına gelir bu diyor. Bizim için en önemli şey bu. Hatta Notre Dame Kilisesi'nde çanlar çalacakmış. Bir tek koşulda kabul ederiz diyor. O da zangoçluğunu Femen grubu yaparsa, biliyorsunuz Femen'in nasıl eylemler yaptığını. Bu açıdan bakınca yani Cumhuriyet bir kere o kapağı kullanmamış kurumsal olarak kimliğinde. Ama diğer yazarlar koymuşlar. Az önce de Çetin Kaya'nın kendi ifadesinde aktarmıştık. Evet, bunun yanı sıra Türkiye'de tabii Charlie Hebdo'nun bu yaşadığı acıyı, sıkıntıyı paylaşan mizah dergilerimiz var. Leman, Penguen, Uykusuz. Bunlar da ortak kapakla çıkma kararı almışlardı. Biz de o cephede neler oluyor onları anlamaya çalışalım. Zafer Aknar attığımızda Leman Dergisi'nin yazışları müdürü. Merhaba Zafer Bey, hoş geldiniz.
Selamlar, nasılsınız? İyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Size de ne diyelim, geçmiş olsun, başınız sağ olsun. Hakikaten o camia her açıdan herhalde kendisiyle daha özdeşleştiriyor bu yaşananları. Ne görüyorsunuz? Bugün mü çıktı bu üç dergide? Bizdeki dergilerin yayın günü hepsi aynı değildir ama.
Evet. Aynı gün, öyle bir ortak karar almıştık zaten.
Anladım.
Çarşamba günü birlikte çıkacağız aynı kapakla diye.
Ve orada da hani biz Charlie izlediniz değil mi? Biz Charlie izlediniz. Başka bir şey yok.
Evet. Başka bir şey yok, evet. Sadece kapağımız bu. Anladım. Yani zaten biz Charlie'yiz, yani simge haline gelmiş bir slogandı. Biz de onu kullandık yani. Daha başka bir araya gerek yok. Güzel bir slogandı çünkü. Güzel bir grafikti, güzel bir açıydı. O nedenle onu kullandık. Üç dergi.
Anladım. Evet. Cumhuriyet'in basılımı sırasında dün gece Doğan Medya'nın o Hadımköy'deki merkezine gelen giden olmuş. Sizinle ilgili böyle bir kontrol ihtiyacı hissetti mi kolluk kuvvetleri? Öyle bir şey yaşadınız mı siz satışta, baskıda, dağıtımda?
Şimdi bizim baskı aşamasında herhangi bir şey olmadı. Çünkü biz çok önceden ne yapacağımızı duyurmuştuk. Cumhuriyet'ten biraz farklıydı bizim pozisyonumuz. Yani şimdi bizim matbaa aşamasında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık biz. Yalnız dağıtımda bazı şikayetler olduğunu, bazı bayilerin dergiyi vitrin dediğimiz, yani dergilerin olduğu bölümleri çıkarmadığını ve sorulduğunda da yok dediğini biliyoruz. Ondan sonra dağıtım şirketiyle bizim görüşmelerimiz oldu. Nokta tespitleri konusunda bizden yardım istediler. Çünkü nokta bir şekilde tespit edilmesi gerekiyordu. Evet. Ama dağıtımda hala ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şu saate kadar sürekli kontrol halindeyiz. Yalnızca İstanbul denetleyebiliyoruz şu anda. Bizim dağıtımda denetmen evet, arkadaşlar da İstanbul denetliyorlar. Derginin şu anda büyük bir çoğunlukla olduğunu, fakat bazı yerlerde sıkıntılar olduğunu biliyoruz.
Anladım. Peki son olarak genel bir değerlendirme. Burada yaşananları bütün dünya gördü. Yani kendileri de zaten tarif ediyorlar yaptıkları işi. Biz tabularla uğraşırız. Normal bir şey yapmış olsaydık bunun adı zaten mizah olmazdı. Dergiye gerek yoktu. Bugün de katliamdan sonra ki dünyayı hakikaten çok endişelendiren bir tabloydu. Bugün yine Hazreti Muhammed karikatürlü belki bir tek lafı var orada ama bunun yani bir vicdan muhasebesi yapmayı gerektiren bir durum var mı burada? Bizde biraz böyle sıkıntılı karşılayanların görüyorum sosyal medyada, hani yapılmasaydı diyemeyiz tabii, onlar hakikaten ilan ettiler ne yapacağını. Yani ne düşündürüyor bize bir Türkiye'de bu topraklardaki bir çizere, bu dergiyi yönetene ne demek düşer size?
Ya şimdi bir kere bunları ben çok provokatif olduğunu düşünüyorum. Yani bir dinin siyasallaşması olarak düşünüyorum. Yani şimdi onu Hazreti Muhammed'in tasviri, resmi olduğunu nereden biliyorsunuz? Yani bunun bir kışkırtma olduğunu düşünüyorum. Yani çok bilinçli yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bir ifadesi yok. Bunun bir açıklaması yok. Bunun bir hakaret unsuru yok. Yani bu bir dinin siyasallaşması ve bir gerilimin sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi Öyle bir şey, öyle bir durum ki bu. Örneğin bizde işte Diyanet İşleri Başkanı çıkıyor diyor ki 12 milyon Müslüman öldürüldüğünde bu kadar ses çıkmadı. 12 kişi öldüğünde dünya ayağa kalktı. Ama şöyle bir durum var orada, yani yanıldığımız bir nokta var. Bu öldürülen 12 kişinin 10 tanesi 12 milyon öldürülen Müslümanların öldürülmemesi için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı. Fransız politikalarına, Fransız devletinin o kapitalist politikalarına karşı dik duran 10 kişi bu öldürülen 10 kişiydi. Burada yani bir sayısal karşılaştırma yapamazsınız. Bu eylemin niteliği korkunçtur. Bu bir katliamdır. İnsanlık tarihinde de böyle bir katliam yoktur. Mesele yani şunu şu şekilde işte peygamber hepimizin peygamberi. Sadece onların peygamberi değil. Bugün Hizbullah lideri, Hamas lideri bile peygambere yapılan en büyük hakaret bu kişilerin öldürülmesidir, bu katliamdır diye kendileri bir açıklama yaptılar. Yani ve biliyorsunuz siyasal sistemin en büyük iki temsilcisi bu değerli kişiler. Şimdi sonuç olarak onlar böyle bir açıklama yaparken başka taraftan bunun bir hakaret olarak algılanmasının ben çok bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Ve bu çok çok ortamı geren ve bu din savaşları da dünya insanlık tarihi çok seçmiş, çok çekmiştir. Bu güzel bir şey değil. Herkesin itidalli ve sakin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani konu bir şeyin çizilip çizilmemesinden öte bir özgürlük ve özgür, daha fazla özgür olma isteği olarak değerlendirilmesini düşünüyorum ki bu öldürülen arkadaşlarımızın içinde ben dine olan insanların inançlarına diyeyim, genel anlamda inançlarına olan saygılarını çok iyi biliyorum ki diğer örneğin Yahudilerin bazı karakterleriyle de çok mizahi anlamda çizgiler yaptıklarını biliyorum. Bu sadece İslam'a ait bir şey değil bu yapılanlar. Yani lütfen bunu herkes doğru algılasın. Kimsenin dini anlayışlarında kimsenin de bir hakaret ettiğini de düşünmüyorum ben.
Anladım. Peki bunlar önemli değerlendirmeler. Zafer Aknar, Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katıldığınız için. Tamam. Evet, dedik ya işte Türkiye'de Cumhuriyet'in önünde şimdi polisler bekliyor. Yani normal karakol polisleri de değil, böyle özel çevik kuvvet personeli kaydırıldı oraya. Gelenler gidenler var. Orada ağır hakaretler ettikleri için bir süreliğine gözaltına alınanlar da var. Yatıştırılması isteniyor meselenin. Cumhuriyet'in o konuda tabii çok böyle sivri bir dille yani tahrik ettiği kesinlikle söylenemez. Dünyanın çok çok önemsediği bir meseleyle ilgili habercilik, yayıncılık refleksleriyle oradaki yazıları bize sunuyor olmaları bile bir haber alma hakkına gösterilmiş bir saygıdır. Yani bunu talep edenler, kendi o dili bilmeyenler nasıl öğrenecekti? Türkçesi de önünüzde görüyorsunuz. İşte çizgilerde de az önce Zafer Aknar da söyledi. Orada da tabii ki zorlamamak lazım bir şeyleri. Ama bunu bilinçli ve tahrike dönük diye değerlendirmek de fazla ileri bir yorum olur diyor Zafer Aknar. Peki siyaset bu meselenin neresinde? Din, siyaset zaten böyle bir kesişme alanında cereyan ediyor bu işler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, arkasından da MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural. Bu derginin yeniden Hazreti Muhammed'in tasvir edildiği bir çizgiyle çıkmasını eleştirdiler. Bu konuda uyarılarda bulundular, onları dinleyelim.
Aynı derginin terör saldırılarını bahane ederek tekrar İslam'ın kutsal değerlerine saldırıda bulunması asla kabul edilemez. Teröre karşı olduğumuz kadar İslam düşmanlığına da karşıyız, yabancı düşmanlığına da karşıyız.
Bunun düşünce ifade özgürlüğü değil, bunun bir hakaret olduğu gayet açık ve nettir. Bir inanışa hakaret etmek, aşağılamak suç olmuyor mu?
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Ankara gündemi.
Evet, Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün de kameralar karşısındaydı. Hazırlayacağı paketler oluyor ve bunları yavaş yavaş ortaya koyuyor. Biliyorsunuz daha önce de bu çocukların işte doğumunda verilecek yardım, devletin anneye babaya izin meselesi, buna ilişkin açıklamalar yapmıştı. Şimdi de şeffaflıkla ilgili kamu yönetiminde şeffaflık programı adıyla yayınladığı bazı genelgeler var. Onların da izahı var, açıklamaları var. Mal bildirimi. Dört eski bakanla ilgili mal bildirimi biliyorsunuz sonunda gelirleriyle orantılı mı diye bakıldı. Orantılı görülmedi. Buna rağmen komisyondan biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne gidişe gerek yok. Hatta savcılığa ya da herhangi bir konuda yeni bir suç tanımına uygun bir girişimde olmamıştı. Dolayısıyla şimdi bu gözle bakarsanız diyor ki mal bildirimi yenileme süresi 5 yıldan 2 yıla inecek. Ve ara bildirimler olmayacak. Herkes bildirecek mal varlığını. Genişletiyor kapsamını. Yüksek Mahkeme Başkanı üyeleri, daire başkanları, onlar da meclis başkanlığına kapalı bir zarf içinde neyim var neyim yok diye 2 yılda bir bildirecekler. Siyasi partilerin grup başkan vekilleri, genel merkez yöneticileri, il ilçe başkanları, ulusal, bölgesel ve yerel nitelikte yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının yetkilileri de bu kapsama alınıyor. Önemli bir de edinilecek yeni rantlarla ilgili de bazı farklı düzenlemeler geliyor. Onları da öğreneceğiz. Önce şeffaflıkla ilgili Davutoğlu'nun söylediklerine bakalım.
Mal bildirimi yükümlülüğüne sahip olan kesimleri genişletiyoruz. Siyasi partilerin grup başkan vekilleri, genel merkez yöneticileri, il başkanları ve ilçe başkanları ile ulusal, bölgesel veya yerel nitelikte yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının yetkileri içinde mal bildiriminde bulunma zorunluluğu gelecek. Yüksek Mahkeme Başkan ve üyeleri ile daire başkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na mal bildiriminde bulunacaklar. Şeffaflık ya da yolsuzlukla mücadele konusunda ihbarda bulunan kamu görevlilerinin geçici ya da sürekli olarak başka birimlerde görevlendirilebilmesi, 3 aya kadar ücretli izinli sayılabilmesi, başka bir kamu kurum veya kuruluşuna görevlendirilebilmesi sağlanacaktır. Milletvekillerimizin değişik kanunlara dağılmış hak ve yetkileri var. Milletvekilliği bu anla statüsü ve tanımlaması ve bütün kanuni yetkileri bir kanunda tekrar derc edilecek. Bu kanun içinde de siyasi etik boyutla ilgili bazı düzenlemeler söz konusu olacak. İmar planı değişiklikleri sıkı kurallara bağlanacak. O imar değişikliğinden kaynaklanan yeni değer, rant olumsuz anlamda söylemiyorum, yeni değerin sahibi kamudur. O değer artışı mutlaka kamuya dönecek şekilde düzenlenmelidir. Taşınmazın plan değişikliğinden sonraki ilk satışından veya yapı ruhsatı aşamasından önce değer artış payı ödenecek.
Evet, burada önemli tabii, yani kentte bir rant elde ediliyorsa buradan yalnızca bu piyango gibi yalnızca o kişiye isabet etmesine izin verilmeyecek diyor başbakan. İlginç ve hemen de yürürlüğe girecek dedi. Milletvekillerinin harcamalarıyla ilgili de yani seçimlerde milletvekili olmak isteyenlerin de uyacakları yeni bir kurallar zinciri olacak. Üst düzey bürokrat görevden ayrılıyor. Makamla, kurumla ilgili başka ticari işe giriyor diyor mesela. Sonra orayla bir şekilde ticari kimliğiyle bu sefer ilişki hukuku kurmaya, ihale, taahhüt, temsilcilik almaya başlıyor diyor. 2 ya da 3 yıl süreyle mahiyetine göre işin bazen 2 bazen 3 yıl bunu yapamayacak diyor. Yani işte bankalar, devlet banka düzenleme ve denetleme kurulunda çalışıyorsunuz. Bir bankanın benzer işini yapan özel bir bankaya gidip bunu yapamayacaksınız. Böyle sınırlamalar olacak diyor. Onun dışında tabii bu seçimde harcanan paralar meselesi çok önemli. Onları da nasıl Cumhurbaşkanlığında ilk kez böyle bir şey yaşadık. Yani herkes alışını verişini yazdı oraya. Böyle yeni bir düzenlemede yapılacak. Yani şeffaf olacak. Ne harcıyor siyasiler, bunları görme imkanımız olacak. Şimdi Haluk Koç'un tabii bu meselelere ne dediğine bir kulak verelim diğer konumuza geçmeden önce.
Kamu yönetiminde şeffaflıkla ilgili uzun bir konuşma yapıyor. Burada herkes mal bildiriminde bulunacak, şeffaflık, müteahhitlik, komisyonculuk, iş takibi yapmaması sağlanacak. Yani önemli bir kamu görevi yürüten bürokrat bu şekilde işte 2 yılda 1 mal varlığı beyanında bulunacak. İyi hoş da şu 4 bakan ne olacak? Şeffaflıktan bahsedene bak. Şu 4 bakan ne olacak? Şu rüşvet, yolsuzluk iddiaları ne olacak? Hangi şeffaflık bu? Her şeyin üstünü örtüyorsun. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Siyaset biraz da samimiyet gerektirir.
Tanıklara Türk Ceza Kanunu'nun
bu yasal düzenleme yapıldıktan sonra
hukuk ve adalet.
Evet, Evet, hukuk ve adalette günlerdir, aylardır, yıllardır söylene gelen bir meseleyi ele alalım istedik. Çünkü cezaevi dediğiniz, hakkınızda kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı varsa gidiyorsunuz, adına da zaten infaz deniyor, cezaevinde infaz ediliyor. Ama sağlık durumunuz iyi değil, kötüleşiyorsunuz ve kanun bunu da düzenlemiş. Diyor ki içeride yatamayacak kadar ağır hastalığı olan, problemi olanlar raporlar alırlar ve cezalarını dışarıda çekerler. Neyse, işte bu konuda düzenlemeleri öğreneceğiz. Böyle bir şey olur. Özellikle bu çözüm sürecinin paralelinde giden bir talepti bu. Herkes dedi ki çok sayıda tutuklu hükümlü var böyle durumlarda, lütfen bunlara biraz önem verelim, böyle bir adım başlasın. Raporlar, çelişkili raporlar da oldu. Görünen hastalığı yazmayan raporlar da. Sonuçta tabii bir insanın ölümü olunca yeniden Türkiye acaba bu konuya el atacak mı? Mehmet Can Polat efendim. Kendisi 18 yıldır cezaevinde, 48 yaşındaydı ve maalesef hayatını kaybetti. İç arasında yani tahliyesine ilişkin bir gelişme yaşanmadan. Şimdi biz bu durumu öğrenmek istiyoruz. Avukatı Gülizar Tuncer Hanım hattımızda. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz.
İyi akşamlar.
Evet, müvekkilin kaybı çok üzücü gerçekten. Çünkü hukukun içinde düzenlenmiş bir alan bu. Hastasınız ve yaşamsal açıdan çok sıkıntılısınız ve sizin için bazı haklar veriliyor. Siz burada bu süreci nasıl yaşadınız? Çıkmasını sağlayacak raporlar mı gecikti? İnandırıcı mı gelmedi? Ne oldu efendim? Burada sorun nedir sizce?
Şimdi aslında hukukun içinde bir alan dediniz ama hukukla alakası olmayan bir durum yaşanıyor hasta mahpuslarla ilgili. Mevcut ceza infaz yasası zaten cezanın sağlık nedeniyle infazın ertelenmesi başlığını taşıyor olmasına rağmen sağlık veya yaşama hakkının korunmasından çok güvenlik kaygısıyla hazırlanmış bir yasa. Evet. Özellikle 2013 yılında yapılan değişiklikle, yani toplum güvenliği için tehlikeli olmama şartının konulmasıyla bu daha da belirgin bir hal aldı. Yani Mehmet Can Polat'a ATK rapor vermedi, ancak raporu olanlar, Adli Tıp Kurumu tarafından rapor verilenler de toplum güvenliği için tehlike teşkil ettikleri gerekçesiyle serbest bırakılmıyorlar. Şimdi şöyle bir sorun yaşanıyor. Öncelikle hasta mahpusların şu an cezaevinde ağır hasta konumda olan ihale verilerine göre 228 bunlar. 600 civarında da hasta mahpus. Devletin, Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre iki katı durumda. Çünkü bize gelen veriler daha çok siyasi mahpuslarla ilgili. Adli mahpuslarda sayarsak iki katı aşıyor söylediğim rakamlar. Şimdi bunlar çoğunlukla uzun yıllar cezaevinde kalan insanlar zaten. Yani 20 yıl, ortalama 20 yıl civarı cezaevinde kalan insanlar ve fiziken zaten insanlar yani cezaevinde doğru düzgün beslenemedikleri için, sağlığa ulaşım hakkına sahip olamadıkları için, teşhis ve tedavileri zamanında yapılamadığı için ağır hastalıklara sahip oluyorlar. Yani hastalıkları giderek ağırlaşıyor.
Ağırlaşıyor. Mehmet Peki bu arada Adli Tıp Kurumu mesela Mehmet Can Polat'ı rahmetliyi görüyor, ediyor, nasıl cezaevinde kalabilir diye bir rapor veriyor.
İşte onu anlatacağım. Şimdi ikili bir süreç söz konusu. Yani bir defa insani olmayan bir yaklaşım söz konusu. Yani hem yasal mevzuat açısından söylüyorum bunu, hem de uygulama açısından. Şimdi Mehmet Can Polat'a eğer zamanında teşhiste bulunmuş olsaydı ve tedavi olanakları sağlanmış olsaydı bu kadar ağır konumda Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmazdı. Şimdi 10 ay öncesinden yapılan bir başvuru var, infaz erteleme başvurusu. Fakat 10 ay önceki başvuruya ilişkin Kocaeli Devlet Hastanesi ancak Aralık ayında 2 Aralık'ta rapor düzenliyor ve esas onun için sorun teşkil eden hastalıklarla hiç ilgilenmeksizin, yani beyindeki tümör ve koa hastalığıyla hiç ilgilenmeksizin bel fıtığı teşhisi koyuyor ve bel fıtığında cezanın infazına engel teşkil etmediği notunu düşüyor. 2 Aralık'ta bu raporu veriyor hastane, fakat Mehmet Can Polat 7 Aralık'ta artık yemek yiyemez, içemez, yürüyemez, konuşamaz hale gelmiş durumdayken hastaneye kaldırılıyor. Apar topar, yani ceza idaresi elimizde kalır, burada ölür kaygısıyla hastaneye gönderiyor. Şimdi Mehmet Can Polat eğer son aylarda hastaneye gittiğinde şiddetli baş ağrısı, kusma ve bayılma şikayetiyle hastaneye gittiğinde bir tek tomografi filmi çekilmiş olsaydı, bakın bir tomografiyle anlaşılabilecek bir durum. Evet. Fakat ağrı kesici verip geri gönderiyorlar. O zaman aylar öncesinden teşhisi yapılan bu hastalıkla ilgili tedavi olanakları da sağlanabilirdi. Yani kısıtlı koşullarda da olsa, cezaevi koşullarında da olsa bir biçim bile sağlanabilirdi.
Peki kasıtlı fakat, mı bu? Kasıtlı mı ama şimdi?
Tabii ki kasıtlı.
Yani
tabii
o zaman yani onlar hakkında suç duyurusunda bulunacaksınız.
Tabii ki hem cezaevi idaresi hakkında hem savcılık hakkında 10 ay boyunca ceza erteleme talebi sonuçlandırılmaz mı? 10 ay boyunca raporu vermeyen doktorlar soruşturulmaz mı? Yani doktorlar hakkında da hepsinin artık ağır ihmal falan değil, görevi kötüye kullanmış. Suç işleniyor burada. Yani insanları öldürüyorlar. İnsanların yaşam hakkına kastediyorlar. Şimdi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin ve orada bulunan doktorların sorumluluğu ya da sorumsuzluğu diyelim ayrı bir konu. Teşhis ve tedavinin zamanında yapılmayışı ayrı bir konu. Fakat son döneme ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun aymazlığı diyelim çok çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Yani şimdi 7 Aralık'ta Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıyor Mehmet Can Polat ve daha geldiği günlerde mahkum koğuşunda işte yoğun bakımda yer olmadığı için günlerce orada bekletiliyor. Sonra yoğun bakıma alınıyor. Zorunluluktan ilk operasyon gerçekleşiyor beyin tümörüyle ilgili. O operasyondan sonra zaten oradan kaldırılamıyor. Yoğun bakım hastası olarak orada kalıyor. 3 kez operasyon geçiriyor. Bu ilk operasyonun dışında beyindeki tümör zorluyor. Zaten bütün kafatası kemiklerinin içine yerleşmiş durumda ve büyüdükçe zorluyor. İç kanama oluyor. 2. operasyon bununla ilgili. 3.'sü de nefes alamıyor artık. Gırtlağı deliniyor. Yani solunum cihazına bağlı olduğu halde nefes alamıyor. Ve bu koşullarda bakın 7 Aralık'tan beri hastanede kalan mahkum koğuşundan sonra yoğun bakıma götürüyor. Yoğun bakım hastası. Makinalara bağlı olarak yaşayan bir insan düşünün. Yani bırakın hani yasanın aradığı anlamda 16. madde infaz yasasında hani tek başına yaşamını idare ettirip ettiremediği soruluyor savcılarca ATK'ya, Adli Tıp Kurumu'na. Tek başına yaşamını idame ettirme koşulunu bir yana bırakın, yaşamsal fonksiyonlarını yerine getiremeyen bir insan söz konusu. Yani tek başına yemek yiyemez, içemez, soluyamaz bir insan. Makinalara bağlı yaşayan, ya beslenmesini dahi mama veriliyordu, sıvı dışarıdan enjekte ediliyordu. Hareketsiz, kıpırtısız yaşayan yani...
Hiçbir bu halde şekilde. De rapor yenilenmedi mi? Bu görüntüyü de...
Onu anlatıyorum. Bu koşullarda bakın şuur kapalı halde hastaneye götürüldü. Bilinci kapalı. Son günlere kadar bilinci kapalıydı. Enfeksiyon vardı vücudunda. Ateşler içindeydi ve kemoterapi uygulamasına dahi gidilemiyordu. Vücut çünkü kaldıramayacak durumdaydı. Tomografi çekilecek çekilemiyor. Çünkü cihazların kaldırılması lazım. Vücudundan çıkarılması lazım. Bunu yapamıyorlar. Kestikleri an... Yani solunum cihazını çıkardıkları an ölebilir. Bu konumdaki bir hastaya, makinalara bağlı yaşayan, yani makinaların fişini çektiğiniz anda ölebilecek bir hastaya Adli Tıp Kurumu diyor ki cezanın infazına yer yoktur. Ve bu kurum bu raporu verirken esas olarak...
Tahliyesine yer yoktur. Tahliyesine.
İnfazın ertelenmesi o anlama geliyor. Ertelemeye yer yoktur.
Yok, dinleyiciler anlasın diye söyledim.
Tahliye hukuken uygun bir kelime değil. O yüzden hükümlü anladım. Olduğu için infaz ertelemesi o sebeple. O ifadeyi kullandım. Şimdi Adli Tıp Kurumu bu raporu verirken bile üstelik Mehmet Can Polat'ın esas hastalıklarıyla ilgili uzman doktorların raporda görüşü olmaksızın veriyor. Şimdi bakın beyin tümörü var hastalığın esas şeyi bu. Son dönemdeki durumun ağırlaşmasına neden olan hastalık bu. KOAH dışında. Şimdi onkoloji yok. Onkolog yok raporun altında. Beyin cerrahı yok. 3 tane adli tıp uzmanı, bir göğüs hastalıkları uzmanı, bir de enfeksiyon uzmanı karar vermiş. 5 tane doktor. Normal koşullarda adli tıp kurulunun kimlerden oluşacağı ve tek tek özellikle de hastalığı hangi alanla ilgiliyse o alanın uzmanının olması gerektiğini bilmiyor mu yani bu kuruldakiler? Ve ona bu raporu verenler aynı zamanda bir dizi tetkik ve araştırma istiyorlar. Yani film çekimi, röntgenler yani inanılmaz sıralamışlar. Paragraflar dolusu. Ya yani onlara kalsa Mehmet Can Polat yani ölmek üzere olan bir insan ki Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki doktorların uzun ayrıntılı raporları var. Epikrizde her şeyi anlatmışlar. Yani menenjit hastalığına kadar her şey. Son dönemde gelişen bütün rahatsızlıklarını ifade etmişler orada. Bunları yeterli görmeyip bir dizi rapor istiyorlar, yeniden belgeler, incelemeler, film çekimleri. Onlara kalsa Mehmet Can Polat daha aylarca yaşayacak, bu tetkikler falan yapılacak. Ve sonrasında yeni bir ATK raporu, yine cezaevinde kalabilir yönde bir ATK raporu çıkarılacak. Yani şimdi biz burada iyi niyetten artık bahsedemeyiz. Yani Adli Tıp Kurumu zaten resmi bilirkişi olmakla, yani siyasi iktidara bağlı Adalet Bakanlığı'na bağlı. Dolayısıyla mevcut kadro politikası itibariyle de yani siyasi görüşler anlamında da bizim müvekkillerimize yönelik ön yargıyla hareket eden doktorlar ve bunu ATK Güler Zere olayında çok açık bir şekilde başkan ifade etmişti, ATK başkanı. Evet. Demişti ki biz sadece gelen hastanın tıbbi raporlarına bakmayız, dosyasına bakarız. Yani görüşleri nedir, hangi suçu işlemiş ve farklı kesimlerin hassasiyetlerini de göz önüne almak zorundayız. Yani bunu hani açık bir şekilde ifade eden bir adli tıp kurumu var. Şimdi bakın hasta mahpuslar hastanelere götürüldüklerinde eğer PKK davası sanıklarıysa bölücü. Diğer sol örgütlerdense terörist diye yazılıyor dosyaların üzerine ve dosyalarıyla birlikte gidiyorlar. Yani şimdi bir doktor hastaya bakarken onun hastalığı tıbbi veriler dışında hangi suçu işlediği, hangi siyasi görüşten olduğuyla alakalıysa ve daha doktor hasta gelir gelmez kaç tane adam öldürdün sen diye soruyorsa zaten hani orada artık hani bunlar bağımsız hareket ediyorlar. Tıbbi verilere göre hareket ediyorlar, bilimsel davranıyorlar, objektif yaklaşıyorlar diyemezsiniz. Hastanedeki doktorundan, istisnalar hariç tabii ki, hastanedeki doktorundan ATK uzmanına kadar hepsi bu şekilde hareket ediyor.
Anladım. Bunlar yani, çok önemli. Şimdi diğer
ATK taraflı, ön yargılı davranıyor ve uluslararası hukuka göre yani şu anda mevcut işte 16. madde ATK raporu diye arıyor olabilir, şart koşabilir. Üniversite hastanelerinin raporunu yeterli görmeyebilir ama İstanbul Protokolü dahil olmak üzere bütün hasta hakları ve mahpus hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelerde hastanın cezaevinde mahpus da olsa, hasta mahpus da olsa kendi bilirkişisini seçme hakkı vardır. Resmi bilirkişilikten kurtulmadığı sürede Türkiye, yani bağımsız üniversite hastanelerindeki uzman hekimlerin bilirkişiliğini tercih etmediği sürece, üniversite hastanelerinin verdiği sağlık kurulu raporlarını yeterli görmediği sürece bilirkişilik olarak ATK'nın ve yani ATK son ve tek merci bu konuda, yani belirleyici organ olmaktan çıkmadığı sürece bu sorun devam eder. Yani siyasi iktidar, tabii ki siyasi iktidarın yaklaşımı zaten belli. İnsani olmayan bir infaz anlayışı söz konusu. Bakın neden insani olmayan? 16. maddenin kendisi zaten çokça tartışılır. Yani mevcut yasadaki ceza ertelemesini engelleyen pek çok kısıtlayıcı hüküm yetmiyormuş gibi bir de biraz önce bahsettiğim gibi toplum güven için tehlikeli olma şartını getirdi. Evet. Olmama şartını getirdiler ve pek çok müvekkilimiz, bakın en son Ramazan Özal, aylarca ona da rapor verilmişti. ATK raporu vardı fakat bırakılmadı.
Onları da öğreneceğiz Gülizar Hanım. Biraz süreyi açtık. Mehmet Ali Tosun Bey de hattımızda. Çok önemli aydınlatıcı bilgiler verdiniz Sayın Gülizar Tuncer. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katıldığınız
için.
Evet, bu konuda bir inisiyatif de var. Hep söylüyorlar cezaevinde ölümler çok artabilir, buna yardım edin, yani hukukun gereğini yapın diye. İşte o inisiyatiften Mehmet Ali Tosun attığımızda. Mehmet Ali Bey merhaba.
Merhaba.
Evet, Gülizar Hanım da anlattı Can Polat'ın ölümüyle sonuçlanan süreçte hakikaten insanı şaşırtan
Tam alamıyorum sesinizi.
Evet, yükseltelim biraz arkadaşlar. Gülizar Hanım'la dinledik. Tuncer anlattı Can Polat'ın hikayesini. Sizden şunu soralım. Kaç kişi bu durumda ne yapılması lazım? 2,5-3 dakikamız var lütfen. Çok açtık süreyi. Bize söyleyin.
Hasta tutsaklarla ilgili bir defa ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun 16.3 maddesi, ceza ve güvenlik tedbirleri infazı hakkındaki kanunun 16.3 maddesi şöyle diyor. Hasta tutsal tedavisi yapana kadar cezasının infazının ertelenmesini söylüyor. 16.3. Ayrıca bir madde daha var. 16.25 madde var. 16.25 madde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların tedavilerinin yapılmasında cezasının ertelenmesi hükmünü getiriyor. Bunun kaldırılması gerekir.
Anladım. Bu somut olarak bunu
diyorsun. Ayrıca anayasanın 110. maddesinde Cumhurbaşkanı'na bir takım yetkiler verilmiş. Der ki devlet organlarının başı Cumhurbaşkanı'dır ve yetkileri verilmiştir. Burada şunu söylüyor mesela. Anayasanın 110. maddesinde Cumhurbaşkanı sakatlık ve kocaman sebebiyle ilgili kişilerin cezalarını hapsetmek ya da kaldırmak yetkisine haizdir der. Ama maalesef bu maddeler uygulanmıyor.
Anladım.
Yani 110. madde Cumhurbaşkanı yetki vermiş. Bir hasta tutsa veya mahpusun cezasını kaldırmak yetkisine hayır olmasına rağmen uygulanmıyor.
Yani siz bu konuda taleplerinizi iletiyorsunuz değil mi? Bunların çözülmesi lazım.
Son iki haftada 4 tane hasta mahpus ve tutsak hapishanede maalesef hayatları kayıp kışılımdalar. En son Mehmet Can Fırat örneği, ben avukatını da dinledim.
Evet.
Adli Tıp Kurumu halen hapishane kalabilir raporu veriyor. Bu Adli Tıp Kurumu'nun tek yetkili olması kabul edilemez. Tam teşekkür ederim. Tahsilatı verdiği raporlar da geçerli olması gerekir.
Anladım.
Bir diğer şey ayrıca.
Evet, son.
Şimdi Adli Tıp Kurumu rapor verse bile emniyet ve savcılık eğer tutuklu veya hükümlü mahpusun kendisi hakkında herhangi bir zarar veremez. Tekini yetki verse bile çevresinin propaganda dönük faaliyet yapacağı açısından bunu engelliyor.
Anladım.
Ya bunların kaldırılması gerekiyor yani.
Tamam. Bu konuda biz...
Adli Tıp Kurumu hükümetin bir noteri gibi çalışıyor. Böyle bir şey olamaz yani. Kabul edilemez yani.
Peki, bu konuda duyarlılığı arttırmak gerekiyor. Biz de sizi dinledik. Tabii, Mehmet Ali Tosun.
Yani bu bir insani meseledir.
Doğru.
Bakın Asap Sussal kaç yıl aldığını, ne yaptığını, insani bir sorundur. En azından bırakılmadan bir hafta önce, 10 gün önce bırakıyorlar veya bir ay önce bırakıyorlar. Hastalık ilerlemiş oluyor. Hı. Artık çözümü yok. Yani sonuçta bu ölüme götürüyor.
Tamam.
Ya bırakmıyorlar, hapishanede öldürüyorlar.
Anladım. Peki Mehmet Ali Tosun, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben
sağ olun.
İyi
akşamlar.
Dikkat. Ayrıntı.
Evet, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bugün bir ilk gerçekleştirildi. 16 eski Türk Devleti'nin askerleri, savaşçıları değil bu kez, bilim insanları gündem oldular. Daha önce Cumhurbaşkanı Gül de benzer bir etkinlik düzenliyordu. Cumhurbaşkanlığının belki de tarihinde tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün o özel sohbet yemekleri, yazarından, çizerinden insanların geldiği o Çankaya sofraları ayrı bir tattı, tarihi bir gerçeklikti. Şimdi ilk kez Erdoğan da davet yaptı. Bu konuda davetlerin listesine bir bakalım. Birlikte oturdular, konuştular, sohbet ettiler ve oradan yeniden bu tür etkinliklerin arttırılması sonucu çıktı. Listeye şöyle hızlıca aktarmak istedim sizlere. Profesör Doktor Hüseyin Atemi, Profesör Doktor Osman Can, biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nde raportördü. Daha sonra akademik tarafı da var. Profesör oldu. Marmara Üniversitesi'nde Profesör Atilla Yayla, Zaman Gazetesi'nde yazar. Ama bazı görüşleri nedeniyle çok eleştirilmişti. Ahmet Çiğdem, Profesör Doktor Fuat Keyman, Burhanettin Duran, Gülnur Aybet, Profesör Doktor Mesut Akkı Caşın, biz de çok bağlanırız kendisine, Özyeğin Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kemal Sayar, Profesör Erol Göka, Cumhurbaşkanlığından danışmanlar var. Doktor İbrahim Dalmış, Doçent Doktor Fahrettin Altun, Edibe Sözen, Adalet ve Kalkınma Partisi kurucularından, Ümit Meriç, Cemil Meriç'in kızı, Profesör Doktor Alev Erkilet ve Profesör Doktor Beril Dedeoğlu. Böyle gidiyor. Binali Yıldırım da katılmış. Fatih Kasırga Genel Sekreter. Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da var. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Savaş Barkçın da hazır bulmuş Erdoğan'ın Çankaya'daki yemeğinde.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sosyal medya gündemi.
Evet, Adil Bali'ye de hoş geldin diyoruz. İyi akşamlar Adil, merhaba.
Merhaba Atilla, iyi akşamlar.
Evet, Yaşar Kemal en son yeni haberdi galiba. Şimdi bakıyorum televizyonlar da canlı yayına başladılar, evet. Hastaneden. Önemli tabii. Ne oluyor o konuda bilgiler belki?
Valla Yaşar Kemal hastaneye kaldırdı, yoğun bakımda. Hemen doktoru açıklama yapmış. Solunum yetmezliği var diyor. Solunum cihazına bağlı şu an Yaşar Kemal diyor. Gözlem altında diyor. Şu an göstergeleri iyi ama ne olacağını bilmiyoruz diyor. İzliyoruz diyor. Zatüre var gibi görünüyor diyor. Tedaviye iyi cevap verecek diye de umuyoruz diyor. Bekliyoruz diyor. 24 saat bekleyeceğiz diyor başında diyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde Yaşar Kemal 91 yaşında. Uzun zamandır da bu tür solunum yolları ile ilgili bir sıkıntısı var. Yaşar Kemal'in tabii hastaneye kaldırıldığı sosyal medyada büyük bir haber olarak düştü. Herkes bununla ilgili paylaşımlarını yaptı ve yakınları da doğru hastaneye koştu. Yani şu an Çapa Tıp Fakültesi'nde yakınları ve hayranları ve arkadaşları, dostlarının çevresinde ama kendisi şuuru kapalı olarak solunum destek cihazına bağlı orada. Şimdi hemen tabii ki sosyal medyaya bakıyorum. Şebnem'i güzel şöyle diyor. Ne kötü bir gün bu böyle diyor. Yaşar Kemal yoğun bakımdaymış diyor. Tabii insanlar bilmiyor. Ahmet Ümit Yaşar Kemal hastaneye kaldırmış. Bütün dileklerimiz de onun olsun. Geçmiş olsun büyük usta diyor. Ömer Çelik Kültür Bakanı da tweet attı. Edebiyatımızın büyük ustası Yaşar Kemal hastaneye kaldırıldı. Dua edelim, şifa dileyelim dedi. Herkes lütfen Yaşar Kemal iyi olsun diyor. Usta 92 yaşında. Aynı zamanda PEN Yazarlar Derneği üyesi. Artık kitaplarını saymama gerek yok. Bütün Türkiye biliyor. Allah biz de şifa diliyoruz Yaşar Kemal'e. Yoğun bakımdan çıkıp tekrar eski sağlığına kavuşması için. Sosyal medyaya tabii geniş açıdan bakarsak, şöyle dışarı çıkarsak, bugün de Twitter'da Charlie Hebdo'ya tepki kampanyası çok ağırlıklı olarak oldu ve çok sert tartışmalar yaşandı. Charlie Hebdo saldırısı sonrası sosyal medyada yayınlanan bir takım şeyler, özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nde Fransız Karikatür Dergisi Charlie Hebdo'nun saldırı sonrası yayınlanan ilk sayısından 4 sayfalık bir seçkiyi okulana çıkartması tartışmaya yol açtı. Twitter'da birbiri ardına etiketlerle karşıt görüşlü kullanıcılar arasında çok sert tartışmalar yaşanıyor. Sabah saatlerinde açılan ülkemde Charlie Hebdo dağıtılamaz etiketi gün boyunca Türkiye'de en çok konuşulan trending topic listesinin ilk sırasına hiç düşmedi. Seçkinin yayınlanmasına destek verenlerin de açtığı Jesus Charlie, işte ben Charlie'yim etiketine karşı seçkiyi tepkiye gösterenler de biz Charlie değiliz ve Charlie değil Osmanlı'nın torunlarıyız etiketleriyle burada görüştüğünü belirtiyorlar ve burada çok yoğun sert tartışmalar oluyor. Bununla ilgili işte Koray Çalışkan, trend topik liste 4'ü ifade özgürlüğüne karşı baskıcı siyasete hizmet ediyor. Suça karşı el kesme bile isterler yakında diyor. İnsan eli açık, dinle alay edene, Kur'an'a göre davranmak istiyorsan Enam 68 Nisa 140 bak, mevcut yasaya göre de savcılığa git, şiddeti silaha bırak diyor. Esra'yı Charlie Hebdo değiliz, Zeyd bin Harzi'yiz diyor. Sedef Kavaş, ülkemde Charlie Hebdo dağıtılamaz çünkü farklı düşünce ve inançları tanımam. Terörizm bizim olanlar yapmış umma değil, asarım keserim diye bir tweet atmış. Onun dışında tabii Cumhuriyet Gazetesi'ne karşı eylem çağrısı yapıldı. Saldırı Ölen Mizah Dergisi'nin 4 sayfalık seçkisine yer verince Şişli'de yer alan gazete binasında öyle eyleme gidilmesi, onun önünde eylem yapılması yönünde çağrılar yapılmaya başlandı. Facebook'ta da yapıldı. Şimdi 8.30'da gazete binası önünde eylem çağrısıları oldu. Gazetenin mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'e uğradığı kalını baskından sonra ilk sayısını yayınlayıcı haberin ardından Twitter'da paylaşılan tepki eşitlikleri en çok konuşulan konular arasına girdi. Aslı Aydın Taşbaş tam bir delirme hali diyor. Hüseyin Aygün Sivas'ta 35 kişi yakmışlardı. En büyük cinayet hep din adına işlenenlerdi diyor. Kemal Göktaş şu an itibariyle Cumhuriyet'in yönelik provokasyonu önlemek için bir hükümet yetkisinden açıklama gelmesi ağır bir sorumluluktur diyor. Bir de tabii Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarına da büyük bir tepki vardı. Neden vardı? Hazreti Muhammed'in tasvir edildiği kapağı yayınlamayı uygun görmedi Cumhuriyet Gazetesi ama gazete yazarlarından Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan kapağı bugünkü köşelere taşıdılar. Ardından iki isim tepkilerin odağına oturdu. Özellikle muhafazakar basında Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan'a hedef gösteren haberler yapıldı. Hikmet Çetinkaya şöyle bir tweet attı. Ölüm tehditleri beni Ceyda'yı ve Cumhuriyet'i susturamaz. Terör bir insanlık suçudur. Dini, ırkı, inancı olmaz. Nereden gelirse gelsin dedi. İhsan Yılmaz sevdiğimiz, kızmadığımız, rencide olamadığımız gibi konuşuyorsa birisi konuşma hakkı vardır. Yoksa linç edilse de bana ne, bu mudur dedi. Mustafa Akyol, Cumhuriyet Gazetesi'nde bizi rahatsız eden bir içerik varsa gazeteyi almayız, eleştiririz, olur biter. Baskı ve tehdide karşıyım dedi. İbrahim Uslu, Cumhuriyet'e sinirlenmek ona değer vermek olur. Aleni ajanlara alet olmayacak ve ciddiye almaya değer bulmadığımız yüzlerine vuracağız dedi. Cemil Barlas, Türkiye'de sokaklarda karışıklık, şiddet, suikast bekleyenler avucunu yalar, bu hainleri, provokatörleri aşağılar geçeriz dedi. Salih Kapusuz, özgürlük demek hakaret etmek demek değildir. Bugün değerler üzerinden bir yerleri kaşımak art niyetliktir dedi. Gürkan Zengin, halkın dini inançlarını aşağılayıcı bir malzemeyi köşelere taşımak ne ifade özgürlüğüdür ne de gazetecilik, bu apaçık bir ilkelliktir dedi.
Evet.
Hasan Cemal Yeni Şafak'ın hedefi gösterdi ve meslektaşlarım Ceyda Kanlı Hikmet Çatıngay'ın ifade özgürlüğünün yanındayım dedi.
Adil Bali, burada bir çok özür dilerim. Profesör Mesut Caş'ın yayınımızda, Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi, radyo dinleyenlerimiz de bilirler. Bugün Çankaya'da değil artık, çok özür dilerim, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir yemek vardı. Onunla ilgili aramıştı kendisini. Sayın Caş'ın iyi akşamlar.
İyi akşamlar, saygılar sunarım efendim.
Saygı bizden. Evet efendim, oraya gittiniz, değişik bir atmosfer, bilim insanları orada, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hangi meseleyi önemsedi? Sizin nasıl bir izlenimleriniz oldu? Bize aktarır mısınız?
Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı yüce devletimizin işareti olan 16 bilim adamını davet etmekte çok büyük bir nezaket gösterdi. Tabii bu toplantının niçin olduğu belli değildi. Bir sürpriz bir toplantı. Ve orada öğrendi bütün hocalar burada. Peki konuları. Bu Aksaray niçin yapılmıştır? Çalışma faaliyetleri nelerdir? Çok kısa bilgi verdi bize. Hmm. Ondan sonra bütün hocalar memleket meselelerini konuştuk. Uluslararası politika konuşuldu. Türkiye-Rusya ilişkileri konuşuldu. Gelecekte Türkiye-NATO ilişkileri, Orta Doğu, Suriye, Irak, Türkiye'nin sorunlu alanları ve özellikle Fransa'da yapılan terör saldırısı sonrasında İslamofobi olgusuna karşı alınması gereken tedbirler nelerdir? Üniversitelerimizdeki yeni akademik programlar içerisinde Türkiye ileriye nasıl gidecektir? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gelecekteki yapılanması nasıl olacaktır? Türkiye'nin ufuklarında milli harp sanayi, özellikle havacılık ve uzay sanayinde alınması gereken ileriye yönelik projeler hakkında bizi bilgilendirdi. Çok mükemmel bir bilgi alışverişi yapıldı. Buradan şunu gördük ki, buradaki saray diğer devletlerden farklı, halka açık bir saray olacak ve Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu bu bilim adamlarıyla sohbetlerin daha da gelecekte devam edeceğinin işaretlerini aldık. Çok güzeldi, çok verimliydi. Kendisi bizleri dinledi, itibar etti ve bir bilim adamına saygının devleti yücelteceğinden söz ettiler. Çok güzeldi, çok verimli oldu. Ben bir bilim adamı olarak çok faydalandım. Öte yandan sarayın tezinatı, özellikle mimari yapısı, Türk kültür ve sanatını, Türk tarihini yansıtması açısından son derece mükemmeldi. Bu konuda özellikle Milli Muhafız Alayı'nın yeni yapılanmasından söz edildi. Bunlar özellikle Başkan Putin'in çok memnun kaldığını ifade etti. Bu bakımdan da Türk-Rus ilişkileri de detaylı görüşüldü. Bu bakımdan çok iyi intibalarla ayrıldık.
Anladım. Peki Sayın Mesut Caş'ın, çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi akşamlar diliyoruz.
Biz iyi akşamlar diliyoruz. Saygılar sunarım efendim.
Evet, Adil Bali ile devam ediyoruz. Adil araya girdi, kusura bakma. Evet, ne diyorduk? 4 dakikamız var. Etkileri, tepkileri anlatıyorsun.
Evet. Şimdi bu Charlie Hebdo dergisinin Türkçe bölümünü bazı siteler yayınladı tabii bu arada. Özellikle Bir Gün Net, T24, İnternet Haber ve Telra.com. Buna hemen Diyarbakır'dan bir engelleme geldi. Diyarbakır Barosu Avukatları Ercan Ezgi'nin başvuru üzerine bu sitelere biraz erişim engeli geldi. Ama T24 tümünü yayınladı T24 ve hala girişim engeli olması söylenmesine rağmen şu an T24'ü açtığımızda bu derginin Türkçe bölümünü her şekilde kapağıyla beraber görebiliyoruz. Evet. Türkçe olarak ifade özgürlüğü adına yayınlıyoruz diyor site. Derginin kapağı dahil 16 sayfasının tamamı bir fotogaleri olarak yapılmış sitede. Ve sitede buna girdiğiniz zaman bütün karikatürleri, bütün yazı Türkçe versiyonunda bir şekilde görüyorsunuz. Bu var. Hükümetten de tepki geldi tabii ki bu Cumhuriyet Gazetesi'nin bu kapağına. Nereden geldi? Yalçın Akdoğan'dan geldi. Akdoğan Twitter'da saat 4 gibi paylaştı görüşlerini. Paris saldırısını nasıl kanıtsak dedi. Müslümanlara İslam sembolüne yönelik kışkırtma, saldırı ve tarihte de aynı şekilde lanetliyoruz dedi. Yüce Peygamberimize aften şekiller yayınlayarak Müslümanların kutsallarını hiçe sayanlar açık bir tahrik ve provokasyon içindedir dedi. Bu zihniyet hangi aracı kullanırsa kullansın dünya barışına tehdittir dedi. Manken Tuğçe Kazas da bununla ilgili bir şeyler söyledi tabii ki. O da durmadı. Fransa onurlu bir devlet dedi. Karikatür dergim bunu ne yaptıysa ben sizden özür dilerim demesi gerekir dedi. O da çok tepki aldı.
Onun dışında Cizre'de akşam saatlerinde 12 yaşında Nihat Kazan adlı çocuk başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Yapes mahallesinde bir olay oluyor. 12 yaşında Nihat Kazan isimli çocuk kafasına aldığı kurşun sonucu ağır yaralanıyor. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor ama kurtarılamıyor. Orada daha önce de Hatip Dicle gidip bir provokasyona gelmeyin şeklinde bir sakinleştirici ve daha doğrusu Abdullah Öcalan'dan gelen mesajları belirtiyor. Ama onun arkasından dağıldıktan sonra böyle bir olay olması Cizre'de yine birileri karışıklık yapmak isteniyor şeklinde yorumlanıyor sosyal medyada. Onun dışında da millet yazarı Mehveşev'in yazıları yayınlanmadığı için internet sitesinde bazı yazıları kendi yazısının yayınlanmadığını duyurdu. Yazılı baskı çıkmayan söz konusu yazısının da internet sitesinde yer aldığını söyledi. Ona da karşı sosyal medyada destek var Mehveşev'ine. Bir de çok dikkat edecek bir durum. Ben Yıldız Holding Başkanı Murat Ülker'in bir açıklaması var. Futbol Federasyonu Başkanı Demirören'e bir mektup gönderiyor. Futboldan tüm desteklerini çektiklerini duyuruyor Murat Ülker. Bu da çok dikkat edici bir durum. Hmm. Yıldız Holding çünkü Ülker Türkiye'de her yıl spora ortalama 60 milyon lira civarında bir destek sağlıyor. Futbol ise son 9 yılda harcadığı para sponsor olarak 215 milyon dolar. Milli takımlar dahil sponsorluktan, formlardaki reklamlardan desteğimizi çekeceğiz diyor Murat Ülker. Biz sponsor olurken Türk futbolu gelişsin, altyapılar güçlensin, oyuncular çıksın. Avrupa'da hatta dünyada ülkemiz söz sahibi olsun diye düşünmüştük. Ancak geldiğimiz noktada beklediğimizi bulamadık dedi. Biz artık burada yokuz dedi. Ve çıktı futboldan. Artık futbol zaten şu sıralarda tribünlere kimse gitmiyor. Veya bir mali krize girecek gibi gözüküyor. Son olarak da manken Merve Büyüksaraç'ın bir sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla savcılığa ifade verdi. Büyüksaraç için savcının istediği adli kontrol uygulaması talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi. Kendisi geliyor Çağlayan'da İstanbul'da adres sayına getiriliyor. Basın suçları ve savcısı Vedat Yiğit'e ifade veriyor Merve Büyüksaraç. Ben diyor Instagram hesabımdan paylaşmış olduğum yazıları tam olarak hatırlamamakla beraber Twitter ve diğer sosyal linklerle Uykusuz isimli karikatür dergisine alıntı yapmış olabilirim diyor. Ustanın şiirini isimli şiirin uyarlaması ben yapmadım. Bana komik geldiği için paylaştım. Ayrıca o tarihte başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret kastım yok dedi belirtiliyor. Bu da sosyal medyada mankenin Cumhurbaşkanı'na hakaret için ifade verdiği şeklinde geniş bir şekilde yer aldı Atilla.
Anladım. Adil Bali çok teşekkür ediyoruz sana. İyi akşamlar olsun. Sağ olasın.
İyi akşamlar. Sağ ol.
Evet, Cengiz Erdin'in sesli dosyasında sıra iki heykeltıraşın eseri müzayedede satışa çıkacak. Onunla ilgili Cengiz'in röportajını dinliyoruz. Ben sizlere şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine 18.05'te randevumuz. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli dosya.
18 Ocak Pazar günü İstanbul'da yine çok önemli bir müzayede var. Bu müzayedede bu kez çağdaş sanatın ustalarının eserleri satılacak. Müzayedeyi Beyaz Müzayede Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Karadeniz yönetecek. Beyaz Müzayede'nin organize ettiği müzayedeyle ilgili bilgiyi de bize Aziz Karadeniz verecek. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Bu çağdaş sanatın ustaları. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre bizden Ömer Uluç'un sanıyorum önemli bir eseri var. İlk önce ondan başlayalım, sonra sırayla gidelim. Nedir bu Ömer Uluç'un önem kazanan eseri?
Bu eser Ömer Uluç'un 2 metreye 3 metre bir eseri. Eserin adı Bir Ulus'un Tarihi. Herhalde son dönemlerde satışa çıkan en önemli Ömer Uluç başyapıtlarından. Ömer Bey'in hayattayken kendi bir müze kurma emeli vardı ve bunu müzesi için ayırmış olduğu bir eserdi. Ama daha sonradan bir sanatçıya, bir koleksiyonere satmış ve bu sayede müzayedeye çıkma olasılığı oldu. Önemli, son zamanlarda satışa çıkan en önemli Ömer Uluç'lardan bir tanesi.
Yani tabii başlangıçta bir fiyat belirlemişsinizdir. Nedir o başlangıç fiyatı efendim bunun?
500 bin lirayla satışa çıkacak. Yani 500-800 aralığında çıkıyor. 500 bin lira, 800 bin lira tahmini fiyat aralığında satışa sunuluyor.
Evet efendim. Peki diğer eserler konusunda bilgi alalım. Çünkü yabancı sanatçıların da eserleri olacak.
Evet, var. Öncelikle yabancılardan bahsetmek gerekirse tabii en öne çıkan iki eser Robert Indiana'nın Hope isimli heykeli, bir de Tony Craig'in heykeli. Robert Indiana'nın 1960'ların Amerikan popunun efsanevi ismi, hatta Amerikan popunda öncüsü olarak görülen bir isim. Ve Love ve Hope heykelleri zaten Robert Indiana'yı zirveye taşıyan eserleri. Yani Amerika'da Hope, yani umut heykeli üzerine Umut Günü organize edilmiş. Her sene kutlanıyor. Amerika'da pullar basılmış. Evet. Gene Hope Love heykellerini gösteren ve bir sürü binada da girişte Robert Indiana'nın bu tarz eserleri yer alıyor. Geçen sene iki yerde çıkmış. Christie's Londra ve Christie's Şangay'da. Bir tanesinde 1,4 milyon TL karşılığı satılmış. Şangay'da ise 1,7 milyon TL. Dolayısıyla hani Robert Indiana'nın Türkiye'de satışa sunuluyor olması başlı başına önemli bir olay. Öbür taraftan da dünyanın çağdaş heykel sanatında Anish Kapoor'la birlikte en önemli iki çağdaş heykel sanatçısından biri olarak kabul edilen Tony Craig'in bir heykeli satışa çıkıyor. O da 450 bin-650 bin TL fiyat aralığında çıkıyor. Evet. Bu arada Hope'un fiyat aralığını söylemedim. 750 bin lira, 1 milyon lira fiyat aralığında çıkacak. Başka önemli yabancı sanatçıların da eserleri var. Ama Türk çağdaşlarından da mesela ilk çağdaşlarımızdan Nejat'ın iki tane 130'a 160 eseri çıkıyor. Nejat Melih Devrim'in Bu Ebat'ta ve daha üstü bilinen toplam 19 tane eseri var. Yani bu eserlerden iki tanesi aynı anda müzayedeye girmiş olması tabii önemli bir husus. Evet. Bunların her biri 350-500 bin lira tahmini fiyat aralığıyla çıkacak. Dediğim gibi Ömer Uluç çıkıyor. Ondan sonra Fahri Nisa Zeyd'den hem portre çıkıyor hem soyut eser çıkıyor. Erol Akyavaş, Burhan Doğançay. Yani dolayısıyla Türk çağdaş sanatının ustaları, orta kuşak, genç kuşak ve dünya çağdaşının ustaları hep bir arada pazar günü satışa sunulacak. Toplam 236 tane eser var.
Peki efendim, son olarak da müzayedenin nerede yapılacağını söyleyelim, bitirelim.
Tabii. Müzayede pazar günü saat 2'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Meydan Fuayede gerçekleştirilecek. Böyle.
Evet, yine siz yöneteceksiniz.
Evet, ben yöneteceğim.
Evet efendim. Beyaz Müzayede yine önemli bir müzayede düzenliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Karadeniz bize Çağdaş Sanat'ın Ustaları Müzayedesi ile ilgili bilgi verdi. Çok teşekkürler Sayın Karadeniz.
Çok teşekkür ediyorum.